Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha, tesbihatiha, tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al hava. Ala Resulina Muhammedin salavat. Lemaat'tan okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Cehil, mecazı eline alsa hakikat yapar. İlmin elinden eğer cehlin eline düşse mecaz, eder inkılap hakikate, hem açar hurafata kapılar. Küçüklüğümde gördüm ki hasf olmuştu kamer. Sordum ben validemden. Dedi, yılan yutmuştur. Dedim, neden görünür? Dedi, orada yılanlar böyle nim şeffaf olur. İşte böyle bir mecaz hakikat zannedilmiş. Medar-ı şems ve kamer tekatu noktaları olan Re's ve Zenep'te arzın hayluletiyle bir emri ilahiyle münhasif odur kamer. İki kavsi mevhume tınnineyn yad edilmiş, hayali bir teşbih ile isim müsemma olmuş, tinnin ise yılandır. Ulemat, daha önceden de burada belki 20'ye yakın bundan ders okuduk. Risale-i Nur'un özü ve özeti hükmünde, bunun da yine özü ve özeti hakkat çekirdekleri. İlk olarak üstadımız onları kaleme alıyor ve sanki bundan sonraki hayatının meyvesi hükmünde olacak çalışmalarının ilk çekirdeğini hakkat çekirdekleriyle atıyor. Bundan evvel Asar-ı Bed'iye dediğimiz başlangıç eserler var ama sanki bundan sonraki hayatın meyvesi olacak çalışmalar, kitaplar, eserler, makaleler bunun üzerine bina edilmeye başlayacak. Bunu yazdıktan sonra üstadımız Ramazan hilali ile bayram hilali arasında, yani Ramazan'da kaleme aldığı bu meşhur lemaat eseri var ki üstadımız da çekirdekler çiçekleri diyor. Yani çekirdekler adeta inkişaf etti, çiçek oldu. Belli bir zaman sonra üstadımız Ankara'ya gidiyor ve Ankara'da Mesnevi Nuriye'yi yazıyor. Hakkat çekirdekleri çekirdek. Bu çiçek açmış hali Mesnevi Nuriye içinde üstadımız fidanlık mesnevi diyor. Biraz daha açılmış, serpilmiş adeta. Daha sonra bahçe olan Risale-i Nur ortaya çıkıyor. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın üstadımızın kalbine, ruhuna adeta hediye ettiği manaları zamanı geldiği vakitte de ortaya çıkarmasıdır. Tabi bunlar kısa bir bölümde bazen bir kitabın tamamının özü ve özeti hükmünde yazılmış meseleler var. Bugün de hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadis-i şeriflerde hem İslam alimlerinin kitaplarında geçen mecaz dediğimiz konunun ehli olmayan insanlar tarafından hakikata inkılap etmesi ve hurafat dediğimiz yanlışlıklara vesile olmasını okuyacağız. Cenab-ı Hak istifade edebilmemizi nasip eylesin. Çünkü bu meseleleri uzman olmayan insanlardan aldık mı, bizim de düşüncemiz sıkıntıya düşüyor. Ama uzman olan insanlar şu mecazi olan ifadeleri, müteşabih olan meseleleri güzelce izah ettikleri vakit, bizim de düşüncemiz ne yapıyor? Sağlam bir zemine oturmaya başlıyor. Üstadımız cehil diyor. Cehil, mecazı eline alsa hakikat yapar. Mecaz nedir? Türkçede de çok kullanıyoruz. Örnekler, misaller vermeye çalışacağız. Mecaz ne? Bir ifade var. Hakiki manasında kullanmıyorsunuz. Bunu vermek istediğiniz mesajın içerisinde farklı bir manaya büründürmek suretiyle hakiki manasından uzaklaştırıyorsunuz, yeni bir mana kazandırıyorsunuz. Mesela, Günlük hayatta kullandığımız. Gezimizin rehberi çok sıcak bir insandı. Bu adam acaba kaç derecelik bir adam? Normal olarak bir insanda 36,5 derece bulundu mu normal ısısı var. Bu adam acaba 41-42 derecelik bir adam mı? Hayır. Sıcaklık burada hakikaten çok sıcakkanlı değil mi? Bu da yine manayı vermiyor. Hoşgörülü, güzel, sevecen bir insan manasında. Son otobüse yetişemezsem işte o zaman yandım. Bir çocuğa söyleyin bunu, adam hakiki mana olarak anlar. Affedersiniz, köpek gibi kudursa yine bize de Allah'ın cezara vermez, bizi yıldırmaz manası. Ama hakiki manasında baksan acaba Müslüman ordu, İslam ordusu, Muhammedi ordu mahşerin karşısına mı gitmiş? Mahşer niye kudursun gibi bir mana anlar. Bundan hepsi mecaz. Cehil mecazı eline alsa hakikat yapar. Şimdi hadislerden de birkaç örnek verelim. Ondan sonra meselemize biraz daha yoğunlaşacağız inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a annelerimizden birisi, hanımlardan birisi soruyor. Buhari'de geçiyor. Ya Resulallah, hangimiz sana daha önce kavuşacağız diyor. Cevap, eli en uzun olan. Şimdi mecazı bilmeseler annelerimiz, ondan sonra giderler birbirleriyle ellerini yaparlar. Değil mi? Karşılaştırırlar. Hangisi daha uzunsa o daha önce gidecek. Mana bu değil. Sizden en cömert olan kimse bana en evvel gelecek, odur manasını alimlerimiz veriyor. Mecaz. Buradaki uzunluk bizim örfte bildiğimiz maddi uzunluk değil, cömertlikte en iyi olan, eli en geniş, en bol olan, bana evvel gelecek olan birisidir manasında. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanla yani insanların özelliklerini hadislerde ifade buyuruyor. Deccal'ı anlatıyor bize. Mesela Deccal'ın alnında kefere yazacak. Haza kafir. Şimdi biz bunu aldıktan sonra başlıyoruz birbirimizin alnına bakmaya. Öyle değil ki. Bu müteşabih bir hadistir. Yani kafirlerin serpuşunu başına takacak ve bunu da insanlara yaymaya çalışacak manasını üstadımız veriyor. Allahu alem, bunun bir hikmeti, bir tabiri şudur ki diye başlamak suretiyle. Mesela bir gözü kördür diyor. Şimdi bir gözü kör gördüğümüz vakitte bu deccal olabilir mi diyemeyiz ki. Maddi göz manasında anlaşılmaz. Yani bir gözü ahireti görmez manasında. Sadece dünyaya bakar manasında. Eli deliktir. Şu anda bakıyoruz birbirimizin eline acaba deccal olabilir mi diye. Eli delik olan kimseyi bulamazsınız. Üstadımız Allahu alem bunun bir tabiri şudur ki diye başlıyor. İsraf edecek.
Mukaddime müracaatla 11. mukaddime ile
sın verdiği misalin geçtiği yerde Sevr ve Hud misalini veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ya Resulallah, bu dünya ne üzerinde duruyor? Aleyhisevr vel Hud. Yani öküzün ve balığın üzerinde duruyor. Bu hadis-i şerifi bilmeyen insanlar, mecazını okuyamayan, vermek istediği mesajını okuyamayan insanlar anlatmışlar. Bir maddi öküz var, affedersiniz. Bir maddi ve cismani balık var dünyanın altında. Ondan sonra da işte bunlar dünyayı üzerinde taşıyor. Böyle anlattıklarından dolayı da İslamiyet'e darbe vurmak isteyen insanlara da gün doğmuş. Şu anda kozmografya dediğimiz gök bilimi, dünyanın muallakta olduğunu, bir yıldız gibi altında herhangi bir şeyin olmadığını gösterdiği halde Müslümanların ifade ettiği manaya bak diye İslamiyet'i bununla vurmaya çalışıyorlar. Üstadımız da bunun yorumunu yapıyor. Diyor ki bu diyor müteşabihtir, benzetmelidir. Burada bir mecaz var. Bütün asıllara ders veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla. Nasıl? Birincisi şu. Cenab-ı Hak yarattığı her bir mahluka melekleri bu manada hizmetkar ediyor. Vazifedar kılıyor. Müvekkel melek dediğimiz, muazzaf melek dediğimiz bu manada melekler var. Yağmur tanesini indiren melek var. Dünyaya bu manada vazifedar olan müvekkel melekler var. Arşı tutan melekler var, güneşi tutan melekler var, ilahir. Dolayısıyla burada dünyaya nazır olan iki tane meleğin varlığından Efendimiz Aleyhisselam bize bahsediyor diye üstadımız bir vecihle böyle anlatıyor. Yani aslında burada hakiki manasında kullanılmamış öküz ile balık, burada mecazi olarak kullanmış, meleklerin bu manada varlığını ifade etmek istemiş diyor. İkincisi, bu dünyamız iki şey üzerinde duruyor. Nasıl ki denilir, devlet ne üzerine durur? Aleseyf vel kalem denilir. Yani kılınç ve kalemin üzerinde. Yani devlet kılınç ve kalemin üzerinde durması ne demek? Mecazi bir manadır demektir. Yani askerin şecaati ve kılıncı, memurun adaleti ve kalemi üzerinde devlet sağlam durur demektir. Ne zaman ki asker kılıncını sağlam çalıştırmazsa, şecaatçi olmazsa, nasıl ki memur adaleti bırakıp kalemini zulümde kullanırsa, o zaman bu devlet ne yapar? Batar demektir. Aynı şekilde bir balık milyon yumurta yumurtlamazsa, bir öküz de çalışmazsa, yani ziraat olmazsa, bu dünyada insanlar beslenemeyeceğinden Cenab-ı Hak bu dünyanın kıyametini koparacak demektir. Dolayısıyla bu dünya ne üzerinde duruyor? Ziraat ile balıkçılık üzerine duruyor. Manasında aleseur vel hud. O zaman ziraat biliyorsunuz öküzlerin sırtında dönen bir olaydı yani. Şimdi traktörler çıkmış da bunu yine insanlar yine zor anlar bunu. Bir tanesi de bunlar müthiş şeyler. Elhamdülillah ki bizim elimizde böyle eserler var da bizim düşüncemiz de istikametli oluyor abiler. Eğer böyle eserler olmazsa ben size bir olay anlatayım. Erzurum'da bizim Enver Sönmez isminde bir abimiz var. Ahmet abiler bilir, Mehmet hocamlar daha iyi bilir. Bu abimiz öğretmen okulunda okuyor. Şu anda öğretmen emeklisi bir abi. Arkadaşlar onun yanında konuşuyorlar arkadaşları. Diyorlar ki Enver'e takılmayın fazla. Hürmet edin. Dünya öküz ile balığın üzerindedir dese bile hürmet edin deyip böyle katla katla gülüyorlarmış. Dindar bu. Aileden gelen bir dindarlığı var. Ama bilgisi yok. Risale-i Nur gibi bir ilimden mahrum. Ondan sonra işte eğitim şeyinde, lisesinde okuyor, öğretmen lisesinde. Oradan bir abimiz geçiyor. Şu anda Alzheimer olmuş bir abimiz. Bizim hocamızdı. Celalettin Atamalı isminde bir abimiz. Allah hayırlı ömür nasip etsin. Oradan geçiyor. Selamun aleyküm gençler deyince diyor ki ya bu zat diyor çok kültürlü bir zata benziyor. Ben gidip bunu bir sorayım ona. Muhakkak bunun cevabını verir. Diyor ki siz diyor böyle böyle bir sorun var cevap verebilir misiniz? Evladım diyor burada diyor benim yazıhanım var diyor istersen gel diyor yakın bir yerdeyiz. Hem sana çay içireyim hem de bu konuyu enine boyuna konuşuruz. Gidiyor, bu soruyu güzel bir şekilde cevaplıyor 14. ulema. Değil mi? Ondan sonra da bu zatın eline Risale-i Nur veriyor. O ve bütün o köylü insanlar, akrabaları hepsi elhamdülillah. Oradan vakıflar da çıktı. Ciddi manada Risale-i Nur talebesi oluyorlar. Bak adamın sıkıştığı ve muhtaç olduğu konuyu bir işi ciddi manada anlattı mı her şeyle senin oluyor bu adam yani. Önemli olan ihtiyacına cevap vermek. Üçüncüsü de üstadımız diyor ki eskiden güneş dünyanın etrafında dönüyor diye zannedilirdi. Fakat yeni kozmografya nazarında güneş yerinde sabittir. Dünya etrafında dönüyor. Sabitlik derken her şey hareket ediyor ama dünyanın etrafında döndüğünü ifade etmek manasında söylüyoruz. Dolayısıyla dünyanın güneş etrafından dönmesinden hasıl olan daire 360 derecedir. Her bir ay 30 derecedir. Ve her bir ayın gökyüzüne baktığımızda yıldızların arasında farazi hatlar çizsek bir şekil oluşuyor. Bazen terazi, bazen öküz, bazen balık, bazen başka bir şey. Dolayısıyla bu burçlar dediğimiz olay böyle ortaya çıkıyor. Gökyüzündeki yıldızların arasında farazi hatlar çizsek bunlar ortaya çıkıyormuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Dünya ne üzerindedir? İki ayrı şey geldiği için üstadımız diyor. Bir defasında aleseur, bir defasında alelhud demiştir. Dünya ne üzerinde duruyor? Şu anda öküz burcunda. Ya Resulallah dünya ne üzerinde duruyor? Şu anda balık burcunda manasında. Ama o zamanki insanlar bunu bilmediğinden dolayı, o zamanki insanlar kalkıp bunu uzun uza diye anlatmanın bir manası yok. Öyle bir ifade kullanıyor ki mecazidir, müteşabihtir. Herkes istediği manayı buradan alabilir. Sadece ve sadece gerçek manasıyla, yani mücessem bir öküz ve mücessem bir balık manasını vermemek şartıyla. Bu gibi manaları kim vermişse mübarek olsun diyeceğiz yani. İşte bakın bunu uzmanı olan birisi izah etse çok güzel dersler var. Uzmanı olmayan bir insan, o meselede cahil olan birisi izah etmeye çalıştı mı hakki manasını verecek ve hurafat dediğimiz yanlışlıklara kapı açacak yani. İşte elhamdülillah bizim elimizde böyle mükemmel bir eser var. 24. sözün 3. dalı arkadaşlar. 24. sözün 3. dalı. Hadislere nasıl bakmamız gerektiğini 12 asıl ile hadis usulünü üstadımız bize anlatıyor. Kimimiz edebiyatçıyız, kimimiz işletmeciyiz, kimimiz tıpçıyız, kimimiz esnafız, kimimiz talebeyiz, kimimiz farklı bir meslek yapıyoruz. Ama hangi meslekte olursak olalım, ortak bir noktada elhamdülillah birleşiyoruz. İman ve Kur'an hakikatlerini anlatabilecek bir duruma geliyoruz bu vasıtayla yani. Hadis-i şerifler müteşabih olan kısmına nasıl bakmamız gerektiğini öğreniyoruz arkadaşlar. Elhamdülillah. Bir hadis daha var, Müslim'de geçiyor. Bu ilk söylediğimiz Sevr ve Hud Hakim'de, El-Müstedrek'te, Müstedrek'te geçiyor. Burada da bir şey daha var. Üstadımız hem 14. lemada hem de 19. mektupta anlatıyor. Bir vakit huzur-u nebevide gayet derin bir gürültü işitildi. Ferman etti ki 70 senedir yuvarlanıp bu dakikada cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. Allah. Demek ki cehennem bize yakın. Bir taş 70 senedir yuvarlanıyor. Oraya düşmüş anlamı var zahiri nazarda. Oysa belli bir zaman sonra birisi geliyor diyor ki ya Resulallah 70 yaşındaki meşhur münafık öldü. Ne demek? 70 senedir yuvarlanıyor ve şu anda cehennemi boyladı manasında böyle beligane bir teşbihle, bir mecazla ortaya koyuyor ve müminleri bilgilendiriyor. İbrahim Hakkı Hazretleri arkadaşlar, İbrahim Hakkı Hazretleri demiş ki cu ismi azamdır. Cu açlık demektir. Böyle bir zat da boşa konuşmayacağına göre herhalde bunu olduğu gibi kabul etmemek lazım. İsmi azam ne demek? Cenab-ı Hakk'ın en büyük ismi demektir. Açlık isim değil. İsim olmadığı gibi ismi azam olarak nitelendiriyor. Hem de muhakkiktir, müdakkiktir, makbul bir zattır. Ve üstadımıza Barla'da soruyorlar. Ey üstadım diyorlar. Cu ismi azamdır demiş İbrahim Hakkı Hazretleri. Nasıl anlayacağız? Üstadım diyor ki zahine baktığınız vakit yanlıştır, manasızdır. Ama Allahu Alem bunu kastetmek istemiş. Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismi çok insana göre ismi azamdır. Açlık da doğrudan şeyi gerektirdiği için, rızkı gerektirdiği için Rahman'ın en zahir manası Rezzak'tır. Rızıkla alakalı bir şeydir. Dolayısıyla açlık Cenab-ı Hakk'ın azami ismi olan Rahman ismini anlamaya vesile olduğundan dolayı böyle bir ifadeyle dikkatimizi ona çekmek istemiş diyor. Başka birisine bunu söyle, haşa İbrahim Hakkı Hazretlerine çok galis tabirler kullanacak. Adam hem bilmiyor, hem bu işi bilen bir insana da sormuyor. Kendi sönük feneriyle bunu değerlendirmeye çalışıyor. Ve böyle bir şey olmaz deyip hemen bunu kesip atacak. Ama Bediüzzaman'a sor. Hem alimdir, müdakkik ve muhakkiktir. Hem de İbrahim Hakkı Hazretleri'nde muhakkik ve müdakkik bir zat olduğunu bilir. Hüsnü zanla yaklaşır. Allahu Alem böyle kastetmek istemiştir deyip izahını böyle yapacak. Allah büyüklerimizden razı olsun. İmanımızda onların hissesi var elhamdülillah. Ya elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'den de birkaç tane misal verelim. Ondan sonra bu bahsi inşallah elimizden geldiği kadar izah etmeye çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vel cibale evtâde. Yani dağları kazık yapma meselesi. Bu baktığın vakit Allah Allah ya nasıl oluyor bunlar? Üstadımız diyor ki burada diyor bir teşbih var diyor. Ve mutlak bırakmış, izah etmemiş. Her alim ya da her ilim dalı uzmanı kendisine göre bir mana çıkarabilir. Bu hakimatta şöyle bir yorum yapıyor üstadımız. Şu küre-i arzımız diyor, şu gökyüzü denizinde bir deniz altı hükmündedir. Dağlar da bunu sarsıntıdan vikaye etmeye çalışan direkler hükmündedir. Ya da diyor denizin içinde olan bir gemi gibidir. Sarsıntıdan muhafaza etmeye çalışan direkler gibidir. Gibi manaları üstadımız orada sıralıyor. Elhamdülillah. Mesela Maide 64. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Bel yedahu mebsutatani yunfiku keyfe yeşâ. Allah'ın iki eli de açıktır. Bakın. İstediğine istediği kadar infak eder, ihsanda bulunur. Baktığın vakit bazıları diyorlar ki burada yorum yapmayız, izah yapmayız. Doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın haşa iki eli vardır diye anlıyoruz. Biz de hemen soru soruyoruz diyoruz ki onlara. Cenab-ı Hak Şura 11. ayette, Şura suresi 11. ayette Leyse kemisliği şey'un diye buyurur. Cenab-ı Hak hiç kimseye, hiç kimse de Cenab-ı Hakk'a benzemez. Nasıl ifade edeceksiniz peki bunu? İki el olarak. Bunu Cenab-ı Hakk'ın manevi olarak rahmetinden bahsetmesini kabul etmemiz icap ediyor ki buna doğru bir mana verebilelim. Allah'ın yani rahmet eli boldur. İstediğine istediği kadar infakta, ihsanda, ikramda bulunuyor manasını vermek lazım demişler alimlerimiz. Bakın bazıları var. Çıkıyor diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de mecaz yok. Müteşabih yok. Olduğu gibi her manayı olduğu gibi kabul etmek lazım diyorlar. Böyle büyük bir zata da gitmişler. Aynı bu manayı savunuyor. Ama kendisi ama. Meseleye bakın. Ve ısrarla da savunuyor bunu. Kur'an-ı Kerim'de müteşabih yok. Mecaz yok. Her şey olduğu gibi kabul etmek lazım. Birisi demiş ki ona ayet-i kerime okuyor ona. Allahu Ekber. İsra 72. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى. Ne demek? Kim bu dünyada ama ise o ahirette de amadır. Hatta daha da şaşkın bir haldedir. Sen alimsin, sen fazılsın, sen müminsin, sen abidsin, sen iyi bir kulsun. Ama Allah seni âmi olarak yaratmış. Senin burada bir suçun yok. Izdırarı kaderin içerisinde olan bir hadise. Şimdi bu ayet-i kerimeye sen farklı bir mana getirmezsen, Kur'an-ı Kerim'in umumuna bakıp da yeni bir mana getirmezsen, mecazını güzel bir şekilde ortaya koymazsan, sen o zaman bu dünyada âmi olduğun gibi ahirette de âmasın hem de daha kötü bir durumdasın. İzahını yap bakalım deyince adam afallamış. Ya bu ayeti hiç görmedin mi şimdiye kadar mübarek adam ya? Ya. Çok enteresan. Kur'an-ı Kerim'de mecaz yok, müteşabih yok diyor. Peki söyle bakalım bu ayet-i kerimenin izahını o zaman. Ya. Bu dünyada gören kafirler orada da demek görecek. Hayır. Bu dünyada manevi kör olan insanların ahirette de hem maddi kör olacaklarını hem de daha berbat bir durumda olacaklarını ifade eden bir ayet-i kerimedir diye. Bu yorumu yapan alimlerden ders alsa böyle bir yanlışa girmeyecektir. Bir ayet-i kerime daha. Hac 46. فَاِنَّهَا لَا تَعْمَ الْاَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّت۪ي فِي الصُّدُورِ. Ne demek? Yani burada gözler kör değil manasında. Ancak sadırlarda, göğüslerde bulunan kalpler kördür. Yani iman etmeyen bir kalp kördür. Yoksa bu göz kördür manasında değil, bazı kafirlerin gözü bizden daha iyi görebilir. Ama hakikati görmediğinden dolayı Kur'an onları kör diye nitelendiriyor. Çünkü gözün nuru kalpten geliyor. Oldu mu? Akıl göz gibidir. Bu maddi göz gözdür. Bunun nuru kalpten geliyor. Kalp kör olsa akıl da kördür. Maddi göz de manen kör olur. Bir tane daha söyleyeyim. Çok enteresan bunlar tabii. Ramazan'da imsak vaktinden söz eden bir ayet var. İmsak vaktini anlatıyor. Bakara 187. Ve kulu veşrebu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyedu minel haytil esvedi minel fecr. Bakın çok enteresan. Yani yiyiniz içiniz nereye kadar? Siyah ip ile beyaz ipi birbirinden ayıracak olan fecir vaktine yemek yiyiniz. İçiniz. Bu Adi bin Hatem Hazretleri, Hatem-i Ta'in'in oğlu. İman etmiş, büyük bir sahabe. Bu ayet-i kerimeye göre kendisi yastığın altında iki tane ip saklıyormuş. Biri siyah, biri beyaz. Ve onlara bakarmış. Bunları fark edecek duruma geldin mi? Yemeği kes. Daha fark edemiyorum. Yemeği kesmiyorum o zaman. İçiyorum ya Resulallah. Sen ne diyorsun bu konuda? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Yani bununla kastettiğim gecenin karanlığı ve gündüzün aydınlığı anlamındadır diyor. Bu da Buhari tefsirde geçiyor arkadaşlar. Gecenin karanlığı, gündüzün aydınlığını fark edecek o fecir vaktine gelene kadar afiyetle yemeğinizi yiyiniz diye buyuruyor. Yani siyah ip, beyaz ip manasında değil. Siyah geceyi, beyaz da gündüzü kastediyor Mehmet abi. Ya elhamdülillah. Bir ayet-i kerime daha var. Fetih 10. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Şimdi buna kalkıp da maddi bir el olarak mana verdiniz mi o zaman olmaz. Allah'ın yed manasında kullanılan bu ifade Cenab-ı Hakk'ın kudreti anlamındadır. Bakın bir ifade biz kullanıyoruz. Devletin eli muhtaçlara yetişti. Devletin elinden kurtulamazlar. Devlet kim? Hangi el? Şahsı manevidir bu. Devletin gücü manasında, devletin kuvveti manasında, devletin kudreti manasındadır. Bir yerde bir musibet olmuş, devletin eli oraya yetişmiş manasındadır. Ondan sonra da herhangi bir terörist olduğu, başka gruplar olduğu, devletin gücünü görecekler manasındaki ifadeyi kullanıyoruz. Yani devletin elini görecekler ifadesi güç ve kudret manasındadır. Bunları bilmeyen insanlardan müşebbihe diye bir grup çıkmış ve bunlar maalesef kendileri de tabilerini de dalalete götürmüşlerdir arkadaşlar. Tarihte çok yanlış gruplar çıkmış. Ya insanların dalalete gitmeleri imamlarının, mürşitlerinin vesilesidir. Cenab-ı Hak bize hakiki mürşitle nasip eylesin. Ya çok mühim. Biz elhamdülillah ehli sünnet alimlerini bulduk da çok şükredelim. Ehli sünnet alimleri Kur'an'ı esas tutar. Bir, hadis ve sünneti esas tutar. Bunlar iki, ashab-ı kiramın icma ettiği noktalar bizim için esastır. Bu üç, itikatta İmam Maturidi, İmam-ı Eşari gibi, amelde İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii gibi, İmam Ahmet İbni Hanbel, İmam Malik gibi, bu kıymetli, bu okyanus gibi alimleri esas tuttuğumuz için yolumuz sağlam. Kelamda Sadat Taftazani gibi, ondan sonra işte tefsirde bu zatlar gibi mesela, muhaddis olarak da İmam Buhari, İmam Müslim gibi, bu gibi zatları esas tuttuğumuz için yolumuz sağlam. İmam-ı Gazali bizim mürşidimizdir. Ve bu asırda elhamdülillah Cenab-ı Hak bize Bediüzzaman Hazretleri nasip etmiş ki bütün bu saydıklarımıza fevkada hürmetkar olması hasebiyle biz de onun arkasından giden insan olarak bunlara hürmetkarız. Benim bir üstadım olan İmam-ı Gazali tabiri, bir üstadım olan İmam-ı Rabbani tabiri bizim için onlara çok hürmetle bakmamızı gerektirecek ifadelerdir. Ve elhamdülillah bu meselelere de nasıl bakacağız? Bir mümin olarak bunlara nasıl bakmamız gerekiyor? Bunların da ölçüsünü çok güzel bir şekilde elhamdülillah ortaya koymuş. Elhamdülillah. Allah bu büyüklerimizin tamamından ebeden razı olsun inşallah. Cehil mecazı eline alsa hakikat yapar. İlmin elinden eğer cehlin eline düşse mecaz, ilmin elinden cehlin eline düşse mecaz, eder inkılap hakikate. Hakikate inkılap eder. Yani dediğimiz gibi bir maddi öküz, maddi bir balık tasavvur etme durumuna girer. Hem açar hurafata kapılar. Yani dünyanın altında nasıl bir öküz var? Hatta öyle eklemeler yapmışlar ki. Ben talebeydim, daha yeni Risale-i Nur'u tanıdım, gittim memlekete. Rahmetli dayım gelmiş bizim eve. Ondan sonra bu hadis-i şerifi olduğu gibi anlattı. Dedi ki dünyanın altında öküz var, balık var. Abim itiraz etti. Dedi ki dayı böyle bir şey olmaz. Dedi ki sen ne anlarsın dedi. Sen zaten bir şey bilmiyorsun, her şeyde itiraz ediyorsun dedi. Onu da kırdı. Ben dedim ki dayı dedim, Bediüzzaman Hazretleri'nin kitaplarında ben okudum ve az evvel yaptığım o yorumu anlattım. Yaptıktan sonra herkes duruldu. Bu ifadeyi kullandığı benim annem de güya dayımı teyit eder manasında. Oğlum dedi itiraz etme dedi. Hatta bir sinek var dedi. Kulağına girdiği vakit dedi şeyin, öküzün sallanır deprem olur. Ve bunu inanarak anlatıyor ha. Eğer bu izah olmazsa arkadaşlar, Müslümanlar var ya şu andaki fen ilimlerini okumuş insanlar elinde oyuncak olur ya. Oyuncak olur ya. Az evvel o anlattığım öğretmen abinin misali gibi. Gariban ne anlatacak? Değil mi? Ama işte muhakkik bir zat anlatıyor. Biz de ne diyoruz? Bu budur diyoruz. Liseli bir talebe, ortaokulda okuyan bir talebe, üniversitede okuyan bir talebe, bir öğretmen talebe ona soruyor. Kimin bu manada bir sorusu varsa bulunduğu yerde bir nur talebesi, arkadaşlar bunun hakikati budur diyebilecek durumdadır. Ama bir şart var. Mütalaa edeceğiz, okuyacağız, müzakere edeceğiz ve devamlı bunları birbirimize soracağız. Sordukça biz bunları öğreneceğiz. Öğrendikçe de insanları inşallah aydınlatmaya başlayacağız inşallah. Evet. Üstadımız bir misal veriyor. Küçüklüğümde gördüm ki hasf olmuştu kamer. Yani kamer tutulmuştu, ay tutulmuştu. Sordum ben validemden. Küçük çocuk daha. Soruyor validesine. Dedi yılan yutmuştur. Bizim doğuda uzun yıllar biz bunu rastladık, yaşadık. Ay tutulması vaktinde eline silah geçiren mi dersin? Tenekeleri alıp tenekeleri dövenler mi dersiniz? Yeter ki ses çıksın. Ne yapıyorsunuz kardeşler diyoruz. Ya da büyüklerimize soruyoruz. Ne yapıyorsunuz? Yukarıda büyük bir yılan var. Aynı. Bizim ayımızı yutmuş. E çalmasan da yarın tekrar ayımız kurtulacak ondan da. Yok. Biz kaçıracağız onu. Herkese de bir meşgale çıkıyor yani. Bunu hepimiz yaşadık. Değil mi? Ya. Bak ne diyor? Annesi diyor ki yılan yutmuştur. Bunu kime söylüyor? İleride bütün dünyaya Kur'an'ın hakikatlerini haykıracak Bediüzzaman'a söylüyor. Yutar mı? Dedim neden görünür? Gariban annemiz de diyor ki dedi orada yılanlar böyle nim şeffaf olur. Oradaki yılanlar da böyle yarım şeffaftır. Şeffaf. İşte böyle bir mecaz hakikat zannedilmiş. Aslında burada bir mecaz var. Yüksek bir ilim var. Büyük bir mesele anlatılmış bu yılan meselesinde. Bu bir yılan özelliği ne var? Ama bizim bildiğimiz bir piton değil yani. Şeffaf olan, ayımızı yutup öldürecek, mahvedecek olan bir yılan değil. Nasıl bir yılan var? İşte böyle bir mecaz hakikat zannedilmiş. Medar-ı şems ve kamer tekatu noktaları olan res ve zenepte, kafada ve kuyrukta arzın hayruletiyle bir emri ilahiyle münhasif olur kamer. Bakın. Ay dünyanın etrafında döner. Ay dünyanın etrafında dönüyor. Dünyamız da güneşin etrafında dönüyor. Belli vakitlerde dünyamız ay ile güneşin tam ortasına geçer. Belli vakitlerde. Şimdi burada demişler ki ayın dünyanın etrafından dönmesinden hasır olan o küçük daire bir yılandır. Bunu söyleyenler de astronomi ilmiyle ilgilenen uzmanlar. Bunu bir teşbihle anlatmaya çalışıyorlar insanlara. Ay dünyanın etrafından dönüyor, bu bir yılan. Tamam. Dünya da güneşin etrafında dönüyor, bu da büyük bir yılan. Ettiği iki tane yılan. Bunların kesişme noktaları var. Kesişme noktaları olduğu vakitte ayın dünyanın etrafından dönmesinden hasıl olan o büyük daire kafa tarafı oluyor. Dünyanın da güneşin etrafından dönmesinden hasıl olan o büyük daire o da kuyruk tarafı oluyor. Olduğu koca bir yılan. Ağız tarafı ay. Ortada dünya, kuyruk tarafında da güneş duruyor. Uzmanlar diyorlar ki, astronomi bilim adamları, şu anda ay yılanın ağzına girdi. Yani ne demek? Bunu bir yılan olarak kabul edersek bu şekli, dünya ikisinin arasına geçmiş, hayruleti arz diyorlar. Şu anda da ay tam olarak yılanın ağzında, güneşin ışığını alamayacak durumda çünkü dünya mani olmuş. Ve şu anda ay yılan tarafından yutulmuştur. Aslında büyük bir hakikat, çok ciddi bir ilim ve altyapısı dop dolu olan bir mesele. Ama gelin görün ki bunu ilim adamı kullandığı vakit herkes anlar meseleyi. Ama ilim adamlarından bu meselede cahil olan insanların eline düştüğü vakit ayı yutacak koca bir yılan olarak zannedilmiş ve ne yapalım ki ayımızı kurtaralım diye tenekelere, silahlara, ses çıkaracak her türlü alet ve edevata insanlar müracaat etmeye başlamışlar. Ne oldu şimdi? Mecaz ilmin elinden cehlin eline düşse hakikate kapı açar, hurafata kapı açar. Son cümleyi okuyorum, bırakıyorum. İki kavsi mevhume, iki mevhum olan kavis. Ayın dünya etrafından dönmesinden hasıl olan kavis. Ondan sonra dünyanın güneş etrafından dönmesinden hasıl olan o büyük kavis, o büyük daire. İki kavsi mevhume, tınnineyn yani iki yılan yad edilmiş, hayali bir teşbih ile isim müsemma olmuş, tınnin ise yılandır. Şu kadarlık arkadaşlar bir bahisle, az evvel okuduğum ayetlere nasıl bakılacak? Mecazı ifade eden ayetler, müteşabih olan ayetler nasıl bakılacak? Bir, müteşabih olan hadislere nasıl bakılır? İslam alimlerinden, muhakkik olan insanlardan, alimlerden bize herhangi bir az evvel o cu ismi adamdır meselesi gibi bir ifade geldiği vakit nasıl bakacağız? Bütün bunların hepsinin ölçüsünü elhamdülillah burada Üstad Bedüzzamseri sayfanın yarısı bile değil böyle bir bahiste bize önümüze koymuş ve izah etmiş. Cenab-ı Hak istifade edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve salat.